Evet, canlı betimlemelerin 34.'süne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tam 34 defadır bu betimlemeleri yapıyoruz. Farklı öğrencilerimiz bambaşka ve ilginç konularla karşımıza geliyorlar. Şu anki konumuzda olduğu gibi öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Bugün de yanımızda birçok arkadaşım var. Kimler var? Enes var, Merve var, Bilge Çağlar var, yine Zeynep Begüm Tanış var. Kalben var. Beş arkadaşımızla birlikte şu an başlatıyoruz canlı betimlememizi. Önce hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız?
Merhaba hocam, hoş bulduk. İyiyiz.
Hoş bulduk hocam.
Ve çok teşekkür ediyorum bu betimlemeye katıldığınız için sizlere. Şimdi önce kısaca sizleri bir tanıyabilir miyiz? Hangi bölümdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Bu konu nereden ilginizi çekti? Biraz onu da merak ediyorum. Hani öyle konuşursak.
Ben Zeynep Begüm Tanış. Psikolojik danışmanlık ikinci sınıfım şu anda. Konu aslında başta ben bir şey önerdim. Onun üzerinden şekillendi diyebiliriz. Bahsedeyim birazcık. Daha önceden ben Judith ve Holofernes ile ilgili, yani Caravaggio'nun tablosunu ile ilgili bir ödev yapmıştım tarih dersinde. Ve o zaman araştırırken bu olayın çok fazla resmedildiğini görmüştüm. Bununla ilgili bir şey sundum. Hani ne yapabiliriz diye. Aslında biraz tartıştık. Hani acaba başka konulardan da mı, yani başka konuları da birkaç şekilde mi aynı şekilde yani betimlesek diye. En son tek bir konuyu üzerinden anlatmaya karar verdik. Bu şekilde oldu.
Harika, teşekkür ederim. Devam edelim bakalım başka.
Ben Kalben, İngilizce öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim ben de. Bu tablonun aslında bu olayın farklı dönemlerini yorumlayacağız. Ben de Rönesans ve Barok döneminden eserleri aldım. İki tane eser betimleyeceğim size.
Peki, teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de.
Merhaba,
Merhaba.
ben de Bilge. Türk Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. Zeynep bu fikri önerdiğinde hepimizin çok hoşuna gitti ve herkes kendi gözüne hoş gelen iki tabloyu seçti. Ben de Barok ve modern dönemden iki tane tablo betimleyeceğim bugün.
Harika, sen de hoş geldin.
Merhabalar, ben de Merve Taşkın. Okuyucu öğretmenliğin son sınıf öğrencisiyim.
Biraz yaklaşır mısın Merveciğim? Biraz yaklaşır mısın? Uzaktan gelir biraz daha.
Ben Merve Taşkın, okul öncesi öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarla birlikte kararlaştırdığımız ve Judith ve Holofernes'in hikayesini anlatan tablolardan iki tane Rönesans ve Barok döneminden ben de anlatacağım. İki tablo betimlemeye çalışacağım daha doğrusu.
Peki, sen de hoş geldin ve teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet arkadaşlar, ilginç bir konu ve bir başlayalım. Bu hikayeyi de ben bilmiyordum aslında, yani cahilliğime verin. Biraz hikayeyi anlatarak başlarsanız, gerçi
Ben
şey
de hocam
anlat
kendim.
ama tabii sen de sana da özür dilerim.
Herkese merhaba. Ben öğretmenliğin son sınıf öğrencisiyim. Ben de Rönesans ve Barok dönemine ait iki tabloyu karşılaştıracağım bugün. Birazdan arkadaşımız zaten önce olayı anlatarak sunuma başlayacak.
Peki, hoş geldin.
Ben bahsedeyim.
Tabii.
Bu Judith ve Holofernes'in hikayesi aslında yeni ve eski ahit arasına sonradan ekleme yapılmış bir hikaye. Ama resmi olarak yani dini otoritelerce o zaman kabul görmüş. Fakat dini metinlerin veya kitapların parçası değil. Kaynağı ve yazarı da benim bildiğim kadarıyla şüpheli. Asıl amacı da dini açıdan ders vermek. Şimdi hikayeden bahsedeyim.
Peki.
Yahudilerin Asurlar tarafından istila edildiği bir dönem var. Burada zamanda geçiyor olay ve milattan önce 500'lerde yanlış bilmiyorsam. Judith çok güzel ve dul bir kadın. Halkını da Asurluların istilasından kurtarmak istiyor. Asurlara kendisini Yahudilere ihanet ediyormuş gibi gösteriyor ve hizmetçisiyle birlikte Asurluların kampına sızıyorlar. Burada Asur generali Holofernes'e bilgi vereceğini söylüyor ve ona yanaşıyor. Güzelliğini kullanarak da kendisine aşık ediyor Holofernes'i. Bir gece ziyafetten sonra Holofernes sarhoş çadırında. O zaman gizlice girip onun bilinci yerinde olmadığından faydalanarak kafasını kesiyor. Ve elinde bir çantayla Holofernes'in kafasını alıp çıkıyor buradan. Daha sonra Asurlular bu durumu görüyorlar, korkup kaçıyorlar. Böylece halkını kurtarıyor. Bu hikayede aslında Judith Erdem'i temsil ediyor ve Holofernes de günahı temsil ediyor. Asıl dini metinde yani verilmek istenen mesajda Erdem'in günaha üzerindeki yani zaferi. Biz de bugün bu tablonun yani yıllardır aslında hani 1500'de zaten 1500'lerde geçmiş olay ve günümüzde hala yorumlanıyor sanatçılar tarafından. Rönesans, barok ve modern tasvirlerini betimlemeye çalışacağız. Totalde 10 resmimiz var. Kişi başı 2 tane bahsedeceğiz. Şimdi Kalben başlayacak.
Peki.
Evet. Bahsedilen olayın Rönesans dönemi yorumuyla başlıyorum. Tablonun ismi Judith with the Head of Holofernes. Anvar ressam Lucas Cranach the Elder tarafından 1537 yılında yapılmış bir tablo. Siyah bir duvarın önünde belinden yukarısı görünecek şekilde bir masanın arkasında duran Judith sağ elinde keskin ve parlak bir kılıç tutuyor. Sol elinde ise masaya yatırılmış bir şekilde duran Holofernes'in kesik kafasını tutuyor. Judith'in kafasında sağ tarafına yatık, kıvrımlı ve uçlarından beyaz tüyler sarkan kırmızı büyük bir şapka duruyor. Hemen altında turuncuya yakın altın renginde arkaya doğru topuz şeklinde örülmüş saçlarını görüyoruz. Tüm saç örgüsünü saran incilerle bezenmiş bir aksesuar takıyor. Geniş bir alnı ve kalem gibi incecik kaşları var. Ve kaşları hemen hemen saçıyla aynı renkte. Bembeyaz teninin üzerinde pembe yanaklara, küçük bir burna ve şeftali renginde dudaklara sahip. Hafif sağına dönük şekilde durduğu için daha çok sol profilini görüyoruz. Dalgın bir şekilde önüne bakıyor. İnce ve uzun beyaz boynuna 3 kolye takmış. En üstte beyaz inci kolye. Hemen altında kalın, üzeri birkaç inciyle süslenmiş altın bir kolye. Ve en altta göğsüne doğru sarkan büyük altından bir zincir var. Sıkı bir korse takmış. Korsenin üst yarısı altın renginde ve üzerinde siyah çizgileri var, dikey çizgileri var. Alt yarısı yani bel kısmı ise beyaz renkte ve üzerinde yatay uzun çizgiler var. Üzerine giymiş olduğu kırmızı uzun kollu kadife ceket, kulağının altında başlayan dik bir hakim yakaya sahip. Yakasından beline kadar da altın renginde iki çizgi iniyor. Sol ve sağ omzunda 3 boğumlu vatkaları var. Ve vatkaların üstünde ceketin astarını gösteren sıralı dikey yarıklar var. Judith sol kolunu dirseğinden kırılmış bir şekilde masaya dayamış. Sol dirseğinde de ve ceketin bileklerinde de omuzdaki vatka detayının aynısı yer alıyor. Ellerine işlemeli beyaz eldivenler takmış. Sol elinin işaret parmağına, yüzük parmağına ve serçe parmağına altın yüzükler takmış. Sağ elinin ise yüzük ve serçe parmağına altın yüzükler takmış. Eserin diğer dönemlerdeki yorumlarından farkı, Judith'in bedenini neredeyse tamamen kapatan, böyle cübbe tarzında, ihtişamlı bir kıyafetle çizilmiş olması. Tabloda Judith'in giydiği cübbe benzeri kıyafet, dönemin Alman mahkeme kıyafetlerine benziyor aslında. Ve Lucas Cranach bu şekilde Katolik geleneklerine de karşı geldiğini belirtiyor. Judith sağ elinde ucu kıvrımlı, sapı turuncuya yakın, işlemeli, sivri ve temiz bir kılıç tutuyor. Kılıç Judith'in sağına doğru yatık bir şekilde duruyor. Masanın üstünde sol eliyle tuttuğu Holofernes'in kafası, saçları ve sakalları dağılmış halde duruyor. Beyaz, solgun teni üzerinde ölü gözleri yuvarlanıyor ve sağa doğru bakıyor. Kesilmiş boynundaki kasları ve damarları kırmızı ve kanlı bir et parçası halinde çizilmiş. Resimdeki diğer detay arka siyah duvarda asılı bir manzara resmi. Judith'in tam sağında duruyor. Resimde mavi beyaz tonlarında gökyüzünün altında tepesinde bir şato bulunan engebeli bir dağ yolu var. Ve önünde de gri bir deniz.
Peki bu duvara yapılmış falan bir resim mi yoksa normal tablo mu yani o zamanlar? Nasıl
aslında asılı bir postere benziyor biraz daha ama.
Ben söyleyebilirim. Bütün hepsi bugün seçtiklerimizin tablo olması lazım yağlı boya.
Ama bu bayağı yani mesela bu kaç yılında yapıldı demiştin? Onu
1537. Şey bu arada, tablonun kendisi tablonun içindeki resim postere benziyor demek istedim yanlış anlaşılmasın.
Evet evet anladım. Ama 1537 yılında yapılmış bayağı epey ve dehşet verici bir o kan falan bayağı belli oluyor mu hani boğazı kesilmiş ya hani.
Ya onlar... şöyle çok kanlı değil ama çok kırmızı ve hani çok belli belirsiz damarların gözüktüğü, kasların gözüktüğü bir kütle hani bir et parçası gibi duruyor.
Anladım. Bu hangi dönem oluyordu 1537 dönemi? Barok dönemi mi o kabul ediyor?
Rönesans dönemi. Rönesans
döneminde böyle çizilmiş. Bakalım diğer dönemlerde nasıl o? Şimdi onu da aynı resmi farklı farklı dönemlerde galiba anlatacağım.
Aynen. Şimdi de Barok dönemden bir eserle devam edeceğim. Bu tabloda olayın Barok dönemde yorumlanmasıyla ortaya çıkıyor. Tablonun ismi Judith and Holofernes. İtalyan ressam Giovanni Battista Piazzetta tarafından 1745 yılında yapılmış bir eser.
Barok dönem o zamanlar oluyor o zaman öyle mi? 18. yüzyıl dönemde.
Aynen. Evet hocam. Kanvas üzerine yağlı boyayla resmedilmiş aslında. Nispeten ay pardon. Yanlış bir şey açmadım. Şu anda resim geçti. Görebiliyor musunuz resmi?
Evet şu an gözüküyor.
Resimde karanlık bir arka planın önünde bir çadırın ortasında sağ eliyle çadırın örtüsünü tutan, sol eliyle de keskin bir kılıç tutan Judith, yatağında yarı çıplak bir şekilde uyuyan Holofernes'in başında dikiliyor. Judith'in sol arkasında, yani tablonun sağında da Judith'in hizmetçisi, yaşlı bir kadın onları gözetliyor. Judith kafasına gül kurusu renginde, ortasında değerli bir taş bulunan bir başlık takmış. Bembeyaz tenle resmedilmiş Judith. Pek belirgin olmayacak şekilde yüz hatları küçük çizilmiş. İnce dudakları ve küçük bir burna sahip. Bir önceki tabloya göre daha kilolu bir şekilde resmedilmiş. Yaka kısmı açık. Yine gül kurusu renginde yere kadar uzanan bir elbise giymiş. Elbisenin kol kısımları geniş ve dökümlü. Ama ikisi de omzuna kadar sıvanmış bir halde. Sağ eliyle çadırın büyük siyah örtüsünü yukarı doğru kaldırmış, havada tutuyor. Sol eliyle de Holofernes'in kafasını kesmek için beklettiği kılıcı tutuyor. Kılıcın sapı kahverengi ve işlemeli, kıvrımlı keskin bir kılıç. Kılıcın ucu ise aşağı doğru bakıyor. Elbisesinin üst kısmında sade bir işleme var. Eteğinin iki yanında da kabarık lacivert renkte kocaman pileler dikilmiş. Eteğinin altından Judith'in çıplak ayağını görüyoruz. Önündeki yatakta uzanan Holofernes üst kısmı ve kolları çıplak bir şekilde uyuyor. Beyaz tenli ve kaslı bir yapıya sahip. Vücudunun üst kısmını aydınlatan bir ışık vuruyor. Sol kolu karnının üstüne kıvrılmış bir halde yatıyor. Kafası sola dönük bir şekilde uyuyor ve seyrek siyah saçlara sahip. Diğer tablodan farklı olarak olayın sonrasında kafası kesik olarak resmedilmemiş. Olayın hemen öncesinde uyurken resmedilmiş.
Bu Barok... diğerinde de kesilmişti. Bu da daha kesilmeden önceki hali.
Aynen. Diğerinde kesilmiş elinde tutuyordu. Diğer tablodan farklı olarak da aslında Barok dönemi eserlerinin çoğunda rastlayabileceğimiz hareketli figürlerle derinlik duygusu ön planda tutulmuş. Işık ve gölge anlatımıyla güçlendirilmiş bir tablo. Tablonun alt kısmında Holofernes'in yatağının önünde koyu kahverengi miğferi ve göğüs kalkanı yerde duruyor. Tablonun sağındaysa belli belirsiz gözüken gri saçlı ve yaşlı bir hizmetçi Judith'e doğru bakıyor. Bu kadar.
Judith, eline sağlık. Barok dönemini ve 1500'lü yıllardaki Rönesans dönemindeki iki tablonun şeyini gördük şimdi.
Ben ekran paylaşımını kapatıyorum hocam. Arkadaşıma geçeceğim.
Merhaba. Ben de şimdi yine iki tane eseri sizlere anlatacağım. İlki yine Barok döneminden İtalyan ressam Carlo Saraceni'nin yaptığı bir resim. Görünüyor değil mi arkadaşlar?
Galiba şimdi geldi gibi.
Evet görünüyor.
Tamam. Evet.
Carlo Saraceni İtalyan barok bir ressam 1579 yılında doğmuş. Bu resmi ise 1610-15 yılları arasında yapmış olarak gözüküyor bilgilerde. Eserin ismi Judith ve Holofernes'in Başı. Bu resim şimdi Avusturya'da, Viyana'da bir müzede sergileniyormuş. Resimde üç kişi var. Judith, Holofernes'in başı ve Judith'in hizmetçisi, yaşlı kadın. Arkada düz bir duvar var. Duvarın sağ kısmı aydınlık, sol kısmı ise gölgede kalıyor. Tam ortada Judith var. Judith hafifçe başını yana kaydırmış, eğmiş ve tablonun sağ tarafına doğru bakıyor. Saçları kısa, kabarık. Yine saçlarının sağ tarafı, tablonun sağ tarafına kalan kısmı daha aydınlıkken sol tarafına kalan kısmı gölgeli. Yüzü oval, dolgun yanakları var. Burnu küçük ve ucu sivri. Gözleri yine küçük ve siyah. Kaşları ince ve yay şeklinde, alnı geniş. Dudakları ince, kırmızı ve ağzı kapalı. Boynu yine ve göğüs kısmı dolgun diyebileceğimiz şekilde tasvir edilmiş. Üzerinde beyaz bir elbise var. Elbisenin kolları oldukça kabarık ve dökümlü. Ve boyun kısmı açık ve yaka şeklinde değil de böyle kare şeklinde diyebileceğimiz bir yakaya sahip. Yakanın ucunda altın sarısı desenler var. Elbisenin ön kısmında ise sanki bir hani önlük gibi giyilmiş mavi askılara sahip bir kumaş var. Judith'in sağ eli görünmüyor. Daha doğrusu sağ eli bükülmüş, önünde ve sağ elinde bir mum tutuyor. Bu mum zaten tüm resimdeki ışık ve gölge oyunlarını sağlayan şey. Arkadaşımın da dediği gibi barok döneminde ışıklarla ve gölge oyunlarıyla bu şekilde kişilerin ortaya çıkarılması, hislerin ortaya çıkarılması çok kullanılan bir şeymiş. Ve bu ışık sağlayan da mum. Judith sol eliyle ise Holofernes'in başını tutuyor. Burada da yine sadece baş tasvir var, vücudu gözükmüyor. Judith'in aksine bu erkeğin yüzünde ifadeleri alabiliyoruz. Judith de ne gülümsüyordu, ne böyle bir korku, tedirginlik, herhangi bir ifade verilmemiş. Oldukça donuk bakıyordu hatta. Ama tam tersinde erkek karakter burada ağzı açık bir şekilde sanki çığlık atıyor gibi resmedilmiş. Gözleri kapalı ve biz o tedirginliği, o korkuyu alabiliyoruz.
Baş kesilmemiş o zaman. Tam kesilmeden önceki hali gibi o zaman, öyle mi?
Kesilmiş sanırım çünkü sadece kafası görünüyor.
Ama hani ifadesi var ya, demek ki kalmış o zaman. Son kesildiği evet. İfadesi belki.
Evet, tam kalmış olabilir. Ve yine Holofernes'in de sağ tarafı bu gölgeden dolayı gözükmezken tablonun sol tarafında kalan kısmı aydınlık vurduğu için gözüküyor. Ve biz buradan anlıyoruz işte gözü kapalı ve ağzı açık, çığlık atar bir şekilde. Saçları kısa, siyah, hafifçe kabarık ve hafif kirli sakallı bir şekilde betimlenmiş. Tablonun solunda ise yaşlı hizmetçi kadın var. Yaşlı hizmetçi kadın da çok tedirgin bir şekilde gözlerini büyükçe açarak Judith'e bakıyor. Yine barok döneminde çokça kullanılan bir şeymiş. İşte ihtiyar insanların kullanılması ve onların buruşuk tenli bir şekilde tasvir edilmesi. Burada da yine hizmetçi kadın oldukça yüzünde çizgileri olan, buruşuk bir şekilde ve yanakları çökük bir şekilde resmedilmiş. Gözleri küçük, burnu küçük ve yanakları içi çökmüş bir şekilde resmedilmiş. Kafasında bir örtü var. Üstünde ise yine gölgeden dolayı çok belli olmayan bir kıyafet var. O dönemin kıyafetlerinin özgü, daha çok işte hizmetçilerin giydiği, gösterişli olmayan bir kıyafet. Burada bir kumaş parçası var. İşte bu Zeynep'in de dediği kafanın o çantanın içine koyulup götürülmesindeki olaydaki çanta şeyi bu sanırım. Bu çantayı bir eliyle tutuyor hizmetçi, sağ eliyle tutuyor. Sol eli gözükmüyor hizmetçinin ve ağzıyla da kumaşın bir parçasını tutmuş. Yani hazırlıyor gibi, sanki kafa oraya konulacak, o da tutuyor bu parçayı.
Anladım.
Bu resim bu şekilde, daha çok gölge oyunlarının, ışık oyunlarının kullanıldığı ve insanların hislerinin verilmeye çalışıldığı bir resim. Çünkü barok döneminde insanların hislerinin verilmesi, işte ışık ve gölge oyunları ve işte grup portreleri çokça kullanılan bir şeymiş.
Evet, ama bu 1500'lerde dedin bu da yapılmış galiba.
Bu 1610-15 yılları arasında yapılmış. bir resimmiş. Şimdi diğerine geçeceğim. Diğeri ise modern döneme ait bir eser. Gustav Klimt'in 1901 yılında yaptığı yine Judith ve Holofernes'in Başı adlı eser. Şimdi, bu Avustralyalı bir ressam. Kendisinin en çok kullandığı şey kadınlarmış resimlerinde. Çok kullanırmış kadın tasvirlerini. Ve yine ilginç bir şey, tablolarında gerçek altın materyalini, saf altın materyalini kullanmayı çok severmiş. Burada da yine o detaylar var. Betimlerken anlatacağım. Ve burada bu tabloyu da yaparken Judith olarak tanıdığı bir kadını model almış. Ve onu model alırken Judith'i çizmiş. Bu da yine Viyana'da bir müzede sergilenen bir resimmiş. Bu resimde çerçevesinden başlayayım. Çerçevesi de görünüyor. Bakır renginde bir çerçevesi var. Dikdörtgen bir çerçeve. Ve çerçevenin üst kısmı kalın, alt kısmı ince. Üst kalın kısmında büyük harflerle Judith ve Holofernes yazıyor. Üstte Judith, altında ise Holofernes yazıyor. Sağ köşe ve sol üst köşede, iki üst köşede böyle küçük sarmal şeklinde desenler var. Bunlar sanki böyle kabartılmış gibi. Çünkü herhangi bir şey üzerine yazılmamış. Aynı materyalden kabartarak bu desenleri vermişler. Ve resimde sadece Judith var ve Holofernes'in başı var. Burada hizmetçi yok. Ve diğer tasvirlere nazaran burada Judith'i daha farklı görüyoruz. Mesela barok döneminde insanların güzelliklerini ön plana çıkarmak, işte dolgun olması mesela, güzel olması ön plandayken burada Judith o kadar da güzel tasvir edilmemiş gibi. Ve çıplak olarak tasvir edilmiş. Sadece üst bölgesi görünüyor ve kafası görünüyor. Yani göbek kısmının aşağısı görünmüyor ve bu görüntü tüm tabloya kaplayacak şekilde büyükçe resmedilmiş. Burada Judith'in saçı kısa, kulaklarında bitiyor, kabarık ve kıvırcık. Kaşları kalın ve yay gibi birbirine yakın. Gözleri böyle yarı kapalı gibi, hatta sağ gözü neredeyse kapalı bir şekilde, yarı baygın bakıyor. Burnu biraz daha uzun, o kadar küçük yapılmamış. Ağzı hafifçe açık, dişleri gözüküyor ve dudakları ince kırmızı. Yanakları böyle al al kırmızılandırılmış ve yüzü oval değil, önceki resimdeki gibi daha keskin hatlara sahip. Çeneleri dik bir şekilde, kare yüz dediğimiz bir yüz şeklinde sahip. Burada Judith'in bu işte gözlerinin yarı baygın oluşu ve işte böyle ağzının hafifçe açık oluşunu işte onun o güzelliği ve o şuhluğuna, şehvetine bağlayanlar olmuş resmi yorumlarken. Modern dönemde bu yorumu görebiliyoruz ama mesela barokta bu yoktu. Judith'in sadece üst bedeni gözüküyor ve çıplak. Boynunda kalın bir boyunluk var. Bu boyunluk da işte bu ressamın çok sevdiği bir şeymiş. Saf altın kullanarak yapmış bunu. Saf altın kullanarak bir boyunluk gibi düşünebiliriz bunu. Boynunu sarmalayan bir tasma yapmış. Kalın, altın sarısı ve üzerinde mavi küçük desenler var. Yine bu detay hemen göbeğin alt kısmında sanki bir kemer gibi de bulunuyor. Yine altın sarısı saf altından yapılmış. Üzerinde küçük mavi desenler var. Aynı şekilde sağ ve sol omzunda, solumuzdan aşağı inen kıyafet gibi ama aslında kıyafet değil, bazı detaylar var. Ben bu Judith'in üzerindeki detayları şeye benzettim. Çünkü bir kıyafet gibi durmuyor. Daha sonradan saf altında eklenmiş bazı detaylar bunlar. İşte bu vücut boyası dediğimiz şey var. Hani son zamanlarda çok meşhur. İşte insanlar üzerine hiçbir şey giymiyor ama boyalarla insanların üzerine sanki bir kıyafet varmış gibi gösteriliyor. Ben biraz buna benzettim. Sağ omzundan aşağıya bir tül iniyor. Mavi bir tül. Ve bu sağ göğsünü kapatıyor. Ama tam olarak kapatmıyor. İşte belli belirsiz yine gözüküyor sağ göğsü. Ve yine o mavi tülün üzerinde de saf altından bazı desenler var. İşte yuvarlak desenler, küçük nokta desenleri, işte dalga dalga desenler gibi bu şekilde desenlerle kaplamış mavi tülün üzerine. Yine bu tül diğer omzunda, sol omzunda da var. Ama sol omzu resimde çok görünmüyor. O yüzden aşağı kadar mı iniyor, nerede bitiyor bilmiyoruz. Ama sağ omuzdaki tül aşağı kadar iniyor. Sanki böyle omzuna bir hani havlu atmış gibi bir görüntü var. Vücudun geri kalan kısımları ise açıkta, herhangi bir şeyle örtülmemiş. Sağ kolunda ise hemen böyle ortasında, sağ kolun ortasında, dirseğin hemen üstünde sarı sarı halkalar var. Yine altın sap altından yapılmış. Ve Judith sağ kolunu bükmüş ve tablonun hemen böyle altında, sol altında belli belirsiz Holofernes'in başı var. Diğer resimlerdeki gibi çok belli değil. Hatta ilk bakışta biz fark edememiştik bile arkadaşlarla resimleri seçerken. Onun kafasını tutuyor sağ eliyle. Sol eliyle ise gözükmüyor tabloda. Holofernes'in burada saçları uzun, sakalları uzun, saçı sakalı birbirine karışmış bir şekilde tasvir edilmiş. Yine kaşları kalın, gözleri kapalı ve öldüğü için herhangi bir ifadesi yok. Ama dediğim gibi belli belirsiz. Yüzünün yarısı, hatta yarısından daha azı gözükecek şekilde tabloya iliştirilmiş. Bu altı sarısı detaylar tablonun arka planı da kullanılmış. Judith'in hemen arkasında, sağda ve solda bu altın sarısı detaylarla saf altında ressam küçük ormana benzetebileceğim bazı tasvirler yapmış. Hemen Judith'in sol tarafında böyle küçükken hani ilkokulda yaptığımız resimlerde olur diye birçok ağaç yapardık dip dibe yan yana bitişik.
Evet, evet.
Onlardan yapmış ama bunların hepsi saf altın. Sanki orada küçük bir orman var gibi. Bu ormanın arkasında ise çok daha büyük iki tane yaprağa benzeyen yine saf altından yapılmış desenler var. Yine Judith'in hemen sol arkasında ise tablonun yani sağ tarafında yine o orman görüntüsü var. Ve yukarıya doğru uzanıyor. Birçok ağaç böyle yan yana dip dibe çizilmiş gibi. Ve hemen o ağaçların önünde ise böyle yaprakları dökülmüş. Sadece işte dalını ve gövdelerini görebildiğimiz 3-4 dallı bir ağaç gövdesi var. Bu da yine saf altından yapılmış. Bu eser modern olarak geçiyor dediğim gibi. Judith'i çıplak olarak tasvir etmesi, işte o şuhluğunu göstermesi, önceki resimlere nazaran çok da aslında güzel, böyle dolgun değil, hatta yüzü asimetrik gibi bile biraz tasvir edilmesi. Bu eseri modern kılan özelliklerden bazıları ve saf altında oldukça çok kullanılmış ve esere canlılık katmış diyebilirim.
Teşekkür ediyoruz. Evet, altının kullanımı ilginç gerçekten.
Evet.
Evet, Bilge de anlatımını yaptı. Şimdi bir tane daha var Bilge, yoksa diğer arkadaşa mı geçiyoruz?
Diğer arkadaşa geçeceğiz hocam. Bitti benimki.
Evet, Merve.
Evet, sesim geliyor mu hocam şu an?
Biraz yaklaşırsan iyi olur Merve'ciğim. Biraz böyle bir sanki.
Biraz yaklaşayım. Ben de Andre Mantegna. Judith, şu an resim gözüküyor mu arkadaşlar?
Evet, evet, gözüküyor.
Tamam. Andre Mantegna 1495 yılında İtalya'nın Rönesans ressamlarından Judith Holofernes resmini betimlemeye çalışacağım. Resimde Judith ve yanında bir hizmetli var. Judith uzun boylu, hizmetli kadın daha kısa boylu. Çadırın önünde duruyorlar. Holofernes'i başını kestiği çadır diye tasvir edildiğini düşünüyorum. Çadırın kapısında girişindeler. Çadırın benzeri sağ ve sola olarak kıvrılmış açık bir şekilde gözüküyor. Çadırın rengi yavru ağzı ve kenarlarında altın rengi üzerinde bir takım yazılar veya desenler olan şerit şeklinde şeyler var. Ağaç yazıları da olabilir. O tarz simgeler var. Çadırın önünde Judith üzerinde mavi bir beyaz bir kıyafet var. İç kıyafet gibi. Eski dönemlerden kalma. Sol omuzu biraz daha düşük. Onun üzerinde de çarşaf gibi üstüne sarılmış sağ omuzu ve kolu aşağı kadar kapalı, lacivert bir dökümlü bir şey var. Ve ayağında da parmak arası yeşil terlikleri var. Sol eliyle hizmetliye uzatmış bir şekilde Holofernes'in başını tutuyor kesik bir şekilde. Çok fazla kan gözükmüyor fakat Holofernes'in başı yan profilden gözüküyor. Saçları kahverengi ve kısa, yüzü çok net belli olmuyor. Hizmetlinin elinde bir kese kağıdı var. Bu kese kağıdının tam üstünde tutuyor Holofernes'in başına. Yani kese kağıdına koyacakmış gibi. Hizmetli de kese kağıdını tutuyor. Judith'in sağ elinde de bir kılıç var. Tam kese kağıdının önünde duruyor. Başı, Holofernes'in başı kılıcın daha üstünde duruyor. Fakat kılıcın enteresan bir şekilde ucu kesik. Yani kılıç, yarım kılıç olarak düşünebiliriz. Keskin kısmı, sivri kısmı, uç kısmı yok. Ucundan kesilmiş gri bir kılıç. Hizmetli ise başında düzgün bir ifade var yüzünde. Gözleri kapalı ve başında beyaz bir tamamen sarılmış, kapanmış bir örtü var. Kıyafet olarak da turuncu renkli ve sarı renkli, iki renkli, aşağı kadar uzanan elbise, yarı elbise vari bir kıyafet var eski dönemlere ait. Altında da gri bir pantolon var. Hizmetlinin ayakları çıplak. Yerde kahverengi parkeye benzer. Girintili, çıkıntılı, yani biraz kırık dökük gibi malzemeden yapılmış böyle bir yer zemin şekli var. Fakat Judith'in yüzünü tasvir edeyim. Judith Holofernes'in başına doğru değil, tam terse doğru bakıyor. Sola doğru bakıyor. Aslında başına doğru bakmıyor. Ve yüz dolgun bir kadın olarak burada resmedilmiş Judith. Saçları kıvırcık ve çenesinin altına kadar uzanıyor. Fakat gözleri biraz daha baygın, durumdan böyle hani o tarafa doğru bakmıyor. Sanki o yapmamış gibi, memnun olmamış gibi diyeceğim. Gerçi bu yoruma giriyor galiba biraz ama.
Yok olsun, sen ne görüyorsan onu anlat. Aha.
Evet, yani durumdan biraz memnun değilmiş gibi. Biraz böyle öyle gözüküyor gibi. Arkada çadırın girişinde oldukları için arkada çadırın yarım bir şekilde kahverengi direği gözüküyor. Tam Judith ve hizmetinin arasından yarım bir şekilde direk gözüküyor. Ve direkle çadır arasındaki kalan boşluk siyah. Bir de Judith'in sol tarafında kenarda, bize göre sağ kalıyor. Bizim bakış açımıza göre sağ kalıyor. Kenarda yatak görüyoruz. Küçük bir yatak. Sadece yatağın üzerinde tek bir ayak görüyoruz. Sağ ayak gözüküyor. Bu da muhtemelen Holofernes'in ayağı gibi. Yatakta beyaz bir çarşaf kenardan gözüküyor. Ve ayakları da eski dönemlere ait yuvarlak ve aşağı doğru uzanan, bombeli bir şekilde devam eden altın gibi eski tip yatağın sadece bir ayağı gözüküyor. Sağ ayağı gözüküyor. Bu kadar.
Eline sağlık.
Diğer resimde barok resmi. Şimdi onu paylaşacağım. Değiştiriyorum. Onu nasıl yapacağım? Stop share.
Teşekkürler Merveciğim. Bir sonrakine mi geçeceksin?
Evet, bir sonrakine geçeceğim. Oldu mu? Geldi mi resim?
Geldi sanırım. Arkadaşlar. Tamam.
Bu da Giovanni Baglioni'nin 1573 yılında barok ressam olarak kendisi. Tekrar Judith'in yorumlamasını anlatacağım. Evet, barok resimlerde olduğu gibi daha karanlık bir resim. Öteki biraz daha netti renkleri, netti. Şimdi bu barok resimde Baglioni'nin daha çok siyah hakim. İlk baktığımız zaman Judith var. Judith'in yanında erkek bir hizmetli var. Kasları biraz daha sert, keskin ve güçlü olduğu için erkek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın mı erkek mi tam emin olamıyorum ama kadın olduğunu düşünüyorum. Yani pardon, erkek olduğunu düşünüyorum. Judith ayakta, hizmetli de ayakta. İkisi elleriyle bir kafayı tutmuş durumdalar. Kafa Holofernes'in kafası. Judith sağ eliyle ve sol eliyle Holofernes'in saçlarını tutuyor. Saçları siyah. Saçlarından tutuyor kafayı. Hizmetli de boynundan tutuyor. Baş kısmından tutuyor. Fakat boyun kısmı gözükmüyor. Beyaz bir örtüyle kapanmış orası. Hizmetlinin elleri gözüküyor. Yani kan falan gözükmüyor. Sadece kafa var. Altında beyaz bir örtü var. Ve hizmetlinin elleri gözüküyor tam boyun kısmında. İkisi de ayaktalar. Judith sağ eliyle ve sol eliyle tutuyor. Judith'in üst kısmında kıyafet yok. Sadece sol omzundan aşağı bele kadar ince siyah bir kemer var. Saçları açık kahverengi ve sol kulağında küpe gözüküyor. Beyaz ince bir küpe. Fakat Judith bu resimde de Holofernes'in başına doğru değil, tam tersi istikamete doğru bakıyor. Aşağı doğru bakıyor. Başı yere doğru eğik. Fakat baktığı yerde de Holofernes'in yere yani uzanmış bir şekilde bir şeyin üzerinde bir şeyin üzerinde yerde değil. Yani bir koltuk gibi bir şeyin üzerinde uzanmış bir şekilde çıplak vücudu var. Fakat kafasını göremiyoruz. Karanlık, sadece ayakları ve elleri gözüküyor. Sırt üstü yatar pozisyonda, sağ dizi yukarı doğru çekik, ayağı, sol ayağı aşağıda, sağ eli daha yukarıda ve avuç içleri açık yukarı doğru bakıyor. Hani böyle yapma dersiniz gibi. Sol eli de ayası da açık yukarı doğru bakıyor. Fakat kafası koparılmış çünkü ayrı bir yerde bu tarafta Judith ve hizmetli kafasını tutuyor. Işık bize göre soldan vuruyor. Daha aydın. Sağ taraf daha karanlık. Holofernes'in üstünde de bir çarşaf gibi bir şey var. Sağ avucunu kapatmıyor. Yukarıdan bir çarşaf atıyormuşuz gibi. Üstüne Holofernes de hayır der gibi, yapma der gibi iki ellerini de kaldırmış durumda. Ve Judith ona bakıyor. Başı ona bakıyor fakat elleri bu tarafta onun başını tutuyor. Başına doğru bakıyor. Judith'in üzerinde beyaz bir içlik gibi bir şalvarımsı gibi bir kıyafet var alt tarafında. Üstünde de siyah bir çarşaf gibi bir geniş yani bir çarşaf değil ama kumaş gibi bir kıyafet sarılı. Beline kırmızı bir kuşak da sarmış bu ikisini de. Ayakları hepsinin çıplak, ayakkabı yok. Hizmetli de Holofernes'e doğru bakıyor. Hizmetlinin de saçları siyah, hatları keskin, siyah, kaşlı, kavisli bir burnu var. Böyle sert bir ifadesi var aslında. Sağ omzundan da sadece bir kumaş parçası gözüküyor, üzerinde gözüken. Bu kadar.
Evet, hepsini de farklı farklı şekillerde resmetmişler. Bunda da yalvarır pozisyonda olmasını da göstermesi ilginç, o ellerini açar.
Ya şöyle, Holofernes'in yüzünü tam açık anlatmamış olabilirim, özür dilerim. Holofernes'in başı böyle ağzı açık, şaşkın bir şekilde yani aslında ölmüş gibi gözüküyor burada. Yani ölünce gözleri yukarı doğru bakıyor, tavana doğru bakıyor. Burnu sivri ve büyük bir burnu var. Kulakları da biraz büyük. Ağzı açık, dişleri de gözüküyor. Yani korkmuş ve şaşkın bir ifadeyle başı o şekilde çıkmış.
Evet. Peki. Çok teşekkür ederim.
Evet. Bu kadar hocam. Teşekkür ederim.
Çok sağ ol Merveciğim. Sağ ol. Yine sağlık.
Yeniden merhaba. Ben Enis.
Hoş geldin. Kesinlikle. Geliyor şu an.
Ben de resmimi yansıtacağım. Hı hı. Merve, paylaşımını durabilir misin?
Evet, evet tamam. Özür dilerim bir dakika. Özür dilerim. Şimdi yaptım. Evet.
Tamamdır.
Oldu.
Şimdi ben iki tabloyu karşılaştıracağım. Birincisi bir Rönesans tablosu. Sanırım şu an açıldı. Bu tablo 1504 yılında İtalyan ressam Giorgione tarafından yapılmış ve Rusya'da bir müzede sergileniyor günümüzde. Betimlemeye başlayayım. Ressam bu resimde canlı renkler tercih etmiş. Resmin ortasında sağ elinde uzun bir kılıç tutan Judith var. Judith ayakta resmedilmiş. Ayak bileklerine kadar uzanan pembe bir elbise giymiş. Sol kolu elbisenin üzerine taktığı kumaş kemerinin üzerinde. Saçlarını sıkı bir şekilde arkaya doğru bağlamış. Elbisenin sol kısmında derin bir yırtmacı var. Judith bu yırtmaçtan dışarı doğru uzattığı ayağıyla Holofernes'in kafasına basıyor. Holofernes'in kesik başı yerde duruyor.
Ya bu sefer eliyle tutmuyor, ayağıyla basıyor. Evet,
evet, ayağıyla üzerine basıyor. Holofernes'in gözleri kapalı, rengi morarmış, hatta neredeyse siyaha yakın. Uzun saçları ve sakalı var. Resimde kan görünmüyor. Yalnızca kafasını görüyoruz. Kafası biraz daha karanlık resmedilmiş. Yüzünde herhangi bir ifade yok. Resmin arka planına bakacak olursak, arka planında bir bahçe duvarı var. Taştan yapılmış kahverengi bir bahçe duvarı var. Ve duvarın hemen arkasında büyük bir ağaç var. Ağaç yakın olduğu için sadece ağacın gövde kısmını görebiliyoruz. Ağacın arkasında küçük bir orman var. Ağaçlardan oluşan bir orman. Orası da çok net görünmüyor. Yalnızca yeşilliği görebiliyoruz. Ve ormanın arkasında yine puslu görünen bir kale var. Kalenin arkasında da kel bir dağ var. Sanırım karlı resmedilmiş bu dağ. Dağın ilerisi sistem dolayı görünmüyor. Gökyüzü de açık resmedilmiş ve bulut yok. Bu kadar.
Çok güzel.
Şimdi ikinci resmi açıyorum. İkinci resmin Cristofano Allori tarafından 1613 yılında yapılmış bir barok dönemi tablosudur. Buckingham Sarayı'nda sergilenmektedir günümüzde. Bu tabloda 3 kişi resmedilmiş. Judith, Holofernes ve Judith'in yaşlı hizmetçisi var. Resmin sol tarafında elinde bir kılıç tutan Judith var. Aslında Judith biraz daha ortada resmedilmiş. Kahverengi saçlarını arkada omuzlarının hizasında birleştirmiş. Yüzü bembeyaz görünüyor. Solgun ve bitkin görünüyor daha doğrusu. Küçük bir burnu, etli dudakları var ve ince kaşları var. Vücudu resmin sağ tarafına doğru dönük, sola doğru bakıyor. Yani aslında resme bakan kişiye doğru bakıyor gibi görünüyor. Hani şu an bana bakıyor gibi hissediyorum. Üzerinde oldukça bol bir kıyafet var. O dönemin tarzına uygun bir kıyafet gibi. Kıyafetin üzerinde bir pelerin var. Kırmızı bir pelerin, yani pelerine benzettiğim bir şey var. Bel kısmında ise ön taraftan bağladığı beyaz bir kumaş var. Sol elinde Holofernes'in kesik kafasını taşıyor. Kafayı saçlarından tutarak havaya kaldırmış. Holofernes'in gözleri kapalı, ağzı açık. Saçlarından yukarı doğru uygulanan kuvvet neticesinde cildi gerilmiş ve kaşlarının ortası yukarı doğru kalkmış. Uygulanan kuvvetten dolayı.
Hep ağzı açık resmedilmiş. Yani şu ana kadarki resimlerde genelde öyle gördük.
Evet. Genelde ağzı açık resmedilmiş. Holofernes'in uzun saçları ve sakalı birbirine karışmış. Resmin sağ tarafında ise Judith'in yaşlı hizmetçisi var. Hizmetçinin yalnızca göğsünden yukarısını görebiliyoruz. Beyaz bir bez ile saçlarını ve boynunu örtmüş. Yüzünde telaşlı bir ifade var. Uzaklara doğru bakıyor. Ve hizmetçinin önünde kitabı benzettiğim birkaç eşya var ve eşyaların üzerinde de yeşil renkli bir çuval var. Resmin arka planı tamamen simsiyah. Zaten barok döneminde ifadelere daha çok önem verilmiş. Arka plana önem verilmemiş resimlerde. Genelde siyah olarak tasvir edilmiş arka plan. Bir önceki incelediğim Rönesans tablosunda arka planda güzel bir manzara vardı. Orman, işte ağaçlar vardı. Burada ise tamamen simsiyah bir arka plan var. Gör hocam.
Evet. Evet, Enis de bitirdi ve başka var mıydı? Bir kişi daha vardı sanki.
Evet, ben varım. Bir saniye ekran paylaşımı yapacağım. Özür diliyorum. Bir saniye.
Sorun yok.
Şu an ekran görünüyor mu?
Sanki daha paylaşmadım.
Öyle evet gibi. Görünüyor şu an.
Görünüyor
şu
mu?
Da oldu mu? Hı-hı. Tamam.
Harika. Evet.
Kusura bakmayın tekrar. Ben de şu anda Artemisia Gentileschi'nin resmini betimleyeceğim. Bu İtalyan kadın bir ressam. Barok dönemi bu. Resmin adı Judith'in Holofernes'i katledişi. 1613'te yapılmış. Burada Artemisia Gentileschi'nin aslında hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü eserlerinde bunun yansımasını görebiliyoruz. 17. yüzyılın en büyük kadın ressamı öncelikle ve o zaman aslında erkeklerin çok egemen olduğu bir dönem olmasına rağmen orada kendisini kabul ettirebilmiş. Ve eserlerinde güçlü kadın karakterlerini öven ve duygusal yoğunluklu resimler yapıyor daha çok. Ve aslında onun resimlerindeki insan figürlerini betimleyiş şeklinde etki eden şey de 18 yaşındayken tecavüze uğruyor. Ve mahkemenin ardından da tecavüzcüsü serbest bırakılıyor. Bu şekilde şimdi betimlemeye başlayayım. Resimde genel olarak gördüğüm şey 3 kişi. Simsiyah bir arka plan var. Burada... Judith ve hizmetçisini görüyoruz. Sağda Judith'i görüyoruz. Yatan bir pozisyonda Holofernes var. Ve hareketli bir anı resmedildiğini görüyoruz aslında. Holofernes yatakta ve tam ölüm anında. Ve dehşet içinde bir an var. Arka planda hiçbir şey görünmüyor. Bu da barok döneminin ışık kullanımıyla alakalı. Çok çarpıcı bir sahne. Kişiler parlak canlı renklerde. Yatakta Holofernes kafası resmin bize doğru olan tarafında. Ayakları arka tarafa uzanmış. Üzerinde kırmızı bir örtü var. Dizlerini kaldırmış yani çırpındığını görebiliyoruz aslında. Biraz dizi görünüyor arkada ve asıl görünen şey kafası. Ve kolları. Hı-hı. Sağda Judith sarı elbisesiyle elinde bir kılıç tutuyor. Hı-hı. Ve kılıcı tam olarak boynuna saplamış. Kılıcın boynunda olduğunu, saplamış olduğunu çok net görebiliyoruz. Asıl sapı görünüyor ama ucu da dışarı çıkmış. Ve ucu da aynı şekilde görünüyor. Sol eliyle de elini çok sert bir şekilde yani o şekilde bir güç sarf ettiğini algılayabiliyoruz. Sol elini yumruk yapmış kafasına bastırıyor. Ve yani büyük bir fiziksel güç kullandığını hissettiriyor bize ressam.
Yani kesmek bunun, için kesim anını resmek.
Evet
için.
Kesinlikle ve yanlış görmüyorsam evet orada kanlar fışkırıyor. Ve yataktan da çarşaftan da akıyor bunlar. Ve çarşafta beyaz bu arada o yüzden yani kanları görebiliyoruz yattığı yerde.
Yani kafasını
sol tarafında şey hizmetçisi var.
Kesmeye çalışıyor o zaman öyle mi? Yani koparmaya çalışıyor anladığım kadarıyla o zaman.
Evet. Evet evet. Orada saplamış belki tamamen hani ayıracak o kafayı. Bu sırada aslında Holofernes de daha tam hani canını vermemiş. Çünkü o da bir hareket içerisinde. Hizmetçisi de bir yandan Judith'e yardımcı oluyor. Ve o da iki eliyle Holofernes'in sol eline bastırıyor. Bu esnada Holofernes de sağ eliyle hizmetçinin boynuna doğru biraz elini uzatmış, ittirmeye çalışıyor zannediyorum. Biraz renklerden bahsedebilirim. Holofernes'in üzerinde bordo bir örtü olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda çarşaf da var beyaz. Yatakta sağ tarafta yine çarşaf biraz aşağı sarkmış. Burada çarşafın rengini de aslında, yani mesela bir kısmı sol tarafı biraz daha ışık vurduğu için beyaz ve sağ taraf daha karanlıkta kalmış. Veya Judith'in yüzünün sağ tarafı biraz daha ışığın tersine kaldığı için gölge, ama sol tarafı daha aydınlık. Üzerinde Judith'in sarı, yani biraz koyu sarı gibi bir elbise var, bol. Göğsü, gerdanı biraz açık gibi, ama göğsünü görmüyoruz. Kollarını sıvamış, yani bu işe hazırlanmış gibi biraz. Ve sol elinde bir altın gibi bir bilezik görüyoruz. Hizmetçisinin de başında bir sarık gibi bir dolanmış bir kumaş var. Onun kolları da aynı şekilde sıvanmış bir şekilde. Zannediyorum açık bir renk, şu an gri gibi görünüyor. Tabloda o şekilde resmedilmiş bir kıyafeti var onun da. Burada bahsedeceklerim, evet, suratın yüzünden bahsedecektim Holofernes'in. Burada yine sakallı bıyıklı bir adam görüyoruz. Sakalları çok uzun değil. Ve gözlerinde gerçekten bir dehşet var. Sanki gözlerinin beyazını görebiliyormuşuz gibi. Yani o şekilde, yani bu şekilde görmüyoruz ama demek istediğim, bir yere bakamıyor aslında. Ve ağzı biraz aralık. Bu şekilde.
Peki, teşekkür ederiz.
Özür dilerim, bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Judith'in de suratında aslında bir tiksinç bir ifade görüyoruz. Yani hıncını çıkarıyor gibi.
Anladım.
Bu da bahsettiğim gibi Gentileschi'nin aslında yaşadığı şeyde, yani o tiksinç durumu, o duyguları daha iyi yansıtmasına sebep olmuş yaşadığı şey.
Bu resimde o anlamda Judith'in de yüz ifadesini vermesi açısından diğerlerinden ayrılıyor. Çünkü diğerlerinde pek Judith'in yüz ifadesinden çok Halifornas'ın yüz ifadesi veya hani nasıl göründüğü, bu da herhalde Judith'in de yüz ifadesi görünüyor açıkçası.
Evet. İkinci resim Franz Schutuck'un. Bu Alman bir ressam.
Ne kadar çok resmedilmiş sizce bu hikaye? Çok ünlü olduğu için mi? Yani herkes bunu bir anlatma gereği mi duymuş? Ne kadar çok fazla tasvir var aynı olay?
Aslında bana kalırsa çok fazla anlattığı şey var. Mesela az önce söylediğim gibi Gentileschi yaşadığı şeyden aslında biraz daha kadının gücünü temsil ettiğini çıkarmış bence bu hikayeden. Ve o şekilde aslında resmetmiş. Ama atıyorum başka biri, buradaki bahsettiğim gibi mesela en başta erdem ve öğretici yönünden bahsetmek için daha çok kullanıyor. Bunun gibi, yani bence ressamların kendi fikirleri de etkili aslında resmetmelerinde. Yani onu motive eden şey bunlardan biri. Şu anda bu Alman ressam 1860'ta doğmuş. Ve modern bir döneme ait bu. Tablonun adı Judith ve 1927'de yapılmış. Bir bilgi gördüm. Hitler'i en çok etkileyen ressammış sanırım bu. Ve genel olarak sembolizm içeriyor resimleri. Karanlık resimleri ve günah temasıyla daha çok ünlü. Bir de benim fark ettiğim, resimlerine biraz baktığımda Antik Mısır mitolojisini de sanırım kullanıyor. Şu anki betimleyeceğim tabloda da aynı şekilde benim benzerlik kurduğum şeyler oldu. Bir de kadını saflığıyla genelde simgeleyecek şekilde resmediyor. Ama aslında ilk baktığımızda kadınları yine günahı ve günaha çağrıyı temsil ediyormuş gibi sunuyor bize. Yani biraz daha aslında o sembolizmi bilip derinine gitmek gerekiyor sanırım resmin. Başlıyorum tabloya. Resimde iki kişiyi görüyoruz. Burada hizmetçi yok. Sağda yere yatmış bir şekilde Holofernes var. Yine az önce bahsettiğim gibi kafası bizim tarafımızda. Ayakları arkaya doğru uzanmış ve sağ dizi yukarıda. Kolları da arkaya doğru. Ve sanırım burada ölmüş. Ama kan vesaire görmüyoruz. Sol tarafta Judith ayakta duruyor. Resimde bize göre sağa dönmüş. Ve sol elinde bir kılıç tutuyor. Kendi kılıcın alt tarafı onun beline gelecek şekilde ve biraz yukarıda tutuyor kılıcı. İki eliyle sarılmış. Ve tamamen çırılçıplak görüyoruz Judith'i. Sadece başında bir taç gibi bir şey var. Ama bu taç yukarı doğru değil de ince bir ip gibi alnından geçiyor ve kulaklarını kapatacak şekilde. Bu kısım bana Mısır'daki özellikle Kleopatra'nın takılarını vesaire hatırlattı.
Evet.
Bir de saçları siyah ve biraz düz, küt gibi. Hı-hı. Aynı zamanda Holofernes'te yine siyah saçlı. Biraz daha esmer diyebiliriz insanlara. Bu anlamda da Mısır'daki yani insanlara biraz benzettiğini görebiliriz. Sakalı uzun ve belki bir karış uzunlukta. Saçlarının da uzun olduğunu anlıyorum. Yani şuradan anladık. Saçını ortadan ikiye ayırmış gibi. Yani kısa bir saç değil bu. Genelde kadınların yaptığı gibi. Genel olarak aslında resimde gördüğümüz, benim gördüğüm dört renk var. Sağ taraf, arka taraf siyah. Onun dışındaki Judith'in arkası biraz kırmızı. Holofernes'in üzerindeki örtü mor. Ve dediğim gibi esmer renkte insanlar var. Çok fazla renk çeşitliliği yok. Judith'in şu şekilde tasvir edebiliriz. Çok ince bir kadın. Kalçası biraz geniş. Ve hiçbir şekilde tüy vesaire yok üzerinde. Temiz bir cildi görünüyor. Bu da belki, bilmiyorum ama belki yine saflık, temizlikle alakalı bir şey olabilir. Holofernes de yere yatmış dediğim gibi. Ve kulağında galiba veya kulağına yakın bir yerde altın bir aksesuar var. Bileklerinde de altın bilezikler var. Bunlar da yine Mısır'ı hatırlatan şeylerdi. Mısırlılarda sanırım bileklerine altın, kalın bilezik gibi bir şeyler takıyorlar. Judith'in yüz ifadesi kafasını dediğim gibi bize göre sağa çevirmiş ve boynunu çok az geriye ittirmiş. Gözleri biraz kapalı gibi ve benim gördüğüm kadarıyla sanki biraz memnun gibi diyebilirim. Ama bir hınç, bir şiddet veya bir intikam gibi bir ifade yok gibi. Yani anladım. Sadece hafif gülümseme var. Bu arada Judith'in de tamamen çıplak fakat dizlerinin altını biz görmüyoruz. Belki dizlerini kırmış da olabilir. Bu şekilde resim.
Evet. Zeynep çok teşekkürler sana da. Galiba sondu bu betimlemen değil mi?
Evet.
Arkadaşlar son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Peki, o zaman arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir betimleme yaptınız ve konu çok ilginçti. Daha önce hiç de bilmediğim bir konuydu, itiraf edeyim ve üzerine gelmesi çok iyi oldu. Böylelikle buradan ben Facebook canlı yayınımızı da durduruyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve kaydımızı da durdurdum. Evet, peki çok sağ olun arkadaşlar geldiğiniz için. Radyo yayınımı da şimdi durduracağım. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
Rica ederiz hocam.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Kolay gelsin, hoşça kalın.
Size de kolay gelsin.